Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet hocam, yine bir hafta daha geride kaldı ve o hafta yaşananları da şimdi sizinle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Medeniyet coğrafyamızda yaşanan hadiseleri sizden dinleyeceğiz. Öncelikle Kıbrıs müzakereleri vardı, Kıbrıs görüşmeleri vardı Cenevre'de geçen hafta ve umutlu başladı, iyi başladı diyebiliriz. Herkesten olumlu açıklamalar geliyordu. Ancak zannedersem bir yerde tıkandı. Nerelerde tıkandı görüşme? Ya da neden tamamen bir sonuca ulaşılamadı? Bunları konuşalım ama öncesinde dünden bugüne Kıbrıs meselesi nedir? Sizden bunu dinleyelim, sonrasında görüşmelere geçelim hocam.
Evet, Kıbrıs Doğu Akdeniz'de yaklaşık 9300 kilometre karelik bir alan kaplayan ve Doğu Akdeniz'i kontrol etmek isteyen büyük güçler için de stratejik öneme sahip olan bir adadır. Nitekim İngilizlerin de Güney Kıbrıs sınırları içerisinde iki büyük üssü bulunmaktadır. Evet. Kıbrıs Hazreti Peygamber döneminde Kıbrıs ilk kez Hülafa-i Raşid'in döneminde Hazreti Ömer, Hazreti Osman zamanlarında fethedilmek istenmiş. Evet. Hazreti Muaviye'nin buraya seferler yaptığını biliyoruz. Hala Sultan Türbesi'nin orada o dönemden kalma. Arkasından işte Bizans'ın, Haçlıların, Memlüklülerin eline geçen Kıbrıs. En son 1571 yılında Sokullu Mehmet Paşa döneminde, 2. Selim zamanında fethediliyor. Ve 1571'den 1876 Osmanlı-Rus Savaşı'na kadar bizim elimizde kalan bir ada. Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de özellikle hac yollarının güvenliği açısından da stratejik öneme sahipti o günkü şartlarda. Ancak Boğazlara kadar Rusların tehdit unsuru oluşturması ve 93 Harbi dediğimiz o acı hatıraların yaşandığı o harp sırasında Ruslar Boğazları tehdit edince İngilizler Osmanlı'ya yardım teklifinde bulunuyor. Çünkü güçlü bir Rusların Boğazları ele geçirmesi İngiltere'nin işine gelmediği için o dönemde Sultan Abdülhamit Han Kıbrıs'ta bir üs olarak İngilizlerin gelmesine izin veriyor. Ancak bu Rus gailesi def edildikten sonra İngilizler oyalama taktiğine geçiyor. Ve 1915 yılına gelindiğinde Birinci Dünya Savaşı'nda biz karşı cephede yer aldığımız için Almanlarla birlikte İngilizlere karşı savaştığımızda İngilizler burayı ilhak ettiler. Ve yani bir oldu bittiyle elimizden gitti. Evet. Ve bu 1940'lı yıllara kadar bu şekilde devam etti. Arkasından İngiltere yavaş yavaş oradaki Türk nüfusu vatandaşlık vererek Avustralya ve İngiltere'ye gitmesini özendirdi. Bir kısmının Anadolu'ya gitmesini teşvik etti. Ve orayı Rumlaştırma politikası yapıyordu. Ancak 1950'li yıllarla birlikte bir takım köy basmaları, EOKA'nın yapmış olduğu tetiş hareketleri ve 1960 yılına gelindiğinde Kıbrıs Federe Devleti kuruldu. Evet. Cumhurbaşkanı Rumlardan, Başbakan Türklerden olmak üzere. Bunu Makarios kabul etmedi ve arkasından işte darbeler derken 1974 Barış Harekatı düzenlendi ve o 1974 harekatında biz yaklaşık Kıbrıs'ın üçte birini ele geçirdik, fethettik diyelim tekrar. Ancak o zaman dostumuz dediğimiz NATO, Amerika, Avrupa hepsi birden Türkiye'ye cephe aldılar, ambargo uyguladılar. Ve birkaç gün içerisinde de Türkiye'nin ateşkes yapmasını zorladılar. Ama bakıyorsunuz birkaç yıldır Suriye'de, Irak'ta kan dökülüyor. Aynı hassasiyeti Batı dünyası göstermiyor. Ve 74 yılından bahsediyoruz yani. Arkasından bir Kıbrıs müzakereleridir. Devam ediyor. Yani 1974'ten bu yana yani 40 yılı aşkın bir zaman geçti. Buradaki hadise şu. Batı dünyası hiçbir zaman Türkiye'nin Kıbrıs'a asker çıkarmasını ve Kıbrıs'ta olmasını hazmedemedi. Çünkü 1699 Karlofça Anlaşması'ndan bu yana Türk ve İslam coğrafyası sürekli kaybeden, geri çekilen bir konumdaydı. Evet. İlk defa Kıbrıs'ta bir karşı atağa geçme söz konusuydu. Bu nedenle de Kıbrıs müzakereleri aslında bir kol bükme hareketi olarak değerlendirilebilir. Evet. Ve Rauf Denktaş rahmetli çözümsüzlüğü çözüm olarak görerek olayı biraz daha uzattı. Ve çünkü o müzakerelerin başlangıcında Kıbrıs'taki göçmenlerin geri ülkesine gitmesi söz konusu olacaktı. Yani 1974'te Türkiye oraya asker çıkardığında adada çok az Türk nüfus kalmıştı. Anadolu'dan güvenilir Müslüman ve Türk unsurlar gidip oraya iskan edildi. Ve müzakere sürecinde de Kıbrıs doğumlu olmayanlar oradan geri ülkesine gönderilecek idi. Ya bu Türkiye'den gidenleri kapsıyor idi. Ben biliyorum 1974 sonrası benim akrabalarımdan da Adana bölgesinden Kıbrıs'a iskan edilenler oldu. Şimdi 40 yılı geçtikten sonra zaten adam 20 yaşında 30 yaşında gittiyse şimdi o ilk gidenler mevta olmuştur. Onların çocukları da orada doğmuştur zaten. Evet. Dolayısıyla bu müzakereleri bu şekilde sürdürmenin bir de böyle nüfus ve demografik yapı üzerinde etkisi olduğunu bilmekte fayda var. Ancak 2004 yılındaki o referanduma gelindiğinde Kıbrıs tarafı birleşmeyi, Rum tarafı ise tek başına Avrupa Birliği'ne girmeyi tercih etti. Bir dönüm noktası oldu. Ve o gün bugündür artık Kıbrıs meselesi Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili müzakerelerinde bir ayak bağı olmaya başladı. Önceden Yunanistan Türkiye'ye karşı bir takım engellemelerde bulunurken şimdi Türkiye iyi adam rolünde ve kötü rolde Rum kesimi oluyor. Yani Türkiye'yi bloke etme gereken Avrupa Birliği'ndeki hadiselerde Rum kesimi Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyor. Ve Türkiye'de Kıbrıs Rum kesimini resmen kabul etmediği için mesela Kıbrıs Rum bandıralı bir gemi Türkiye limanlarına yanaşamazlar. Havaalanlarına uçaklara inemez. Ve Avrupa Birliği diyor ki sen bana girmeye çalışıyorsun ama benim 28 üyemden bir tanesi Kıbrıs Rum kesimi. Ve siz bunu resmen tanımıyorsunuz. Ve dolayısıyla Kıbrıs konusunda şöyle bir açmaz söz konusu. Yunanistan, Türkiye ve İngiltere Kıbrıs'ta 3 tane garantör ülke. Bu 3 ülkenin herhangi bir anlaşmayı veto etme ve geçersiz sayma hakkı ve yetkisi var. Şu andaki Kıbrıs'ın statüsünde. Ancak Kıbrıs'ta şöyle bir oldu bitti söz konusu oldu. 1990'lı yılların sonunda işte Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne girme süreci içerisinde işte Türkiye'den de heyetler gitti. Avrupa ailesinin biz de bir üyesiyiz vesaire diye bize bir takım ağzımıza bir parmak bal çalarak Türkiye'nin vetosu kaldırıldı. Yani Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne girmesini Türkiye veto edebilirdi. Evet. O bir ağzımıza bir parmak bal çalarak bu vetoyu kaldırttılar. Şu andaki müzakerelerde de şu söyleniyor. Türkiye garantörlük hakkından vazgeçsin. Bunun karşılığında size şöyle şöyle bir takım ayrıcalıklar verelim. Türkiye'nin olmazsa olmaz şartından bir tanesi ve nitekim bu müzakerelerden hiçbir sonuç çıkmayacaktır ve çıkması da mümkün değil. Türkiye diyor ki Türkiye'nin garantörlük hakkı ve Kıbrıs'ta asker bulundurma hakkı kırmızı çizgimizdir. Bundan vazgeçemeyiz. Vazgeçtiğiniz zaman zaten sizi orada yok ederler. İkincisi de harita konusunda sinsice bir plan. Yani şu anda %34 civarında Türkiye'nin Kıbrıs'ta hükmettiği bölgeler var. Bunu 29,5'a düşürmek istiyorlar. Evet. Ve almak istedikleri yerden de o Kıbrıs'ın en uç, böyle parmak gibi en kuzey uç noktasından Dip Karpaz bölgesinden bir alan istiyorlar. Orayı isteyince Doğu Akdeniz'in o şelf sahası ve Doğu Akdeniz kara sularında hak sahibi olacaklar kuzey bölgesinde.
Bu neyi getirecek?
Çünkü o bölge yani Kıbrıs'la İsrail, Lübnan arasında kalan, Suriye arasında kalan bölge çok zengin doğalgaz yatakları keşfedildi. Ki İsrail şu anda o Gazze'nin açıklarından doğalgaz çıkarıyor ve bunu dünya pazarlarına ulaştırmaya çalışıyor. Evet. Zaten Kıbrıs müzakerelerini ve Kıbrıs masasını kuran güçler Türkiye'yi de buna ikna edip Türkiye'nin bir takım isteklerinin bir kısmını da yerine getirerek bir anlaşma oluşturup bir an evvel buradaki doğal kaynakların işletilmesini istiyor ve Türkiye ise kalıcı bir barış olmadan böyle bir şeye müsaade etmeyeceğini belirtti ve İtalyan ve bir takım çok uluslu şirketlerin Doğu Akdeniz'de gaz sondajlarını yapmasına da müsaade etmiyor Türkiye. Böyle de bir açmaz söz konusu. Bunun için de Türkiye şunu söylüyor, eşit, adil, evet, hakça paylaşıma dayalı, iki toplumlu, iki devletli ve konfederatif bir yapı olacaksa Türkiye bunu destekliyor. Ancak Rum kesimi ve Avrupa Birliği'nin argümanları şu: biz bu Kıbrıs meselesinden Yunanistan'da, İngiltere'de, Türkiye'de garantörlüğünü kaldırsın, hı-hı, Avrupa Birliği'ne devredelim bu meseleyi, tıpkı Musul hadisesinde olduğu gibi. Evet. İngiltere onu söylemişti. İşte bugünkü Birleşmiş Milletler'in önceki hali olan Cemiyeti Akvam'a devredelim demişti. Sonuçta da Musul elimizden gitti.
Evet.
Şu anda yapılmak istenen de Avrupa Birliği. Avrupa Birliği dediğiniz Almanya'dır, İngiliz'dir, Yunan'dır. Bizim, hı-hı, içinde olmadığınız bir topluluktur. Evet. Avrupa Birliği'ne siz bu Kıbrıs meselesini havale ederseniz
kurda kuzuyu teslim etmek
gibi bir
şey değil.
Herhalde sizin lehinize bir şey çıkmayacaktır. Evet. Türkiye de bunu kesinlikle kabul etmedi. Etmesi de mümkün değildir. Böylece de bir teşebbüs daha akamete uğratıldı diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye için Kıbrıs sadece üzerinde yaşayan işte 200-300 bin nüfus açısından değil,
hı hı,
o Doğu Akdeniz'in kontrol edilmesi açısından, yani 300 bin değil 3 bin tane orada Türk vatandaşı, Kuzey Kıbrıs vatandaşı olsa da Türkiye bu haklarından vazgeçmeyecektir ki İngiltere mesela oradaki üstlerinden nasıl vazgeçmiyorsa ki İngiltere'nin ne hakkı var olabilir mesela bir oldu bitti ileri geçirmiş olduğu bu Kıbrıs topraklarında.
Evet.
Onun için de Türkiye bu tür konularda artık eskisi gibi değil, hayır diyebilen, dik durabilen ve hatta Sayın Başbakan Binali Yıldırım görüşmelere dahi gitmedi. Anayasa oylaması var dedi.
Evet.
Yani ciddiye almadı. Yani siz bir tezgah kurdunuz, biz de bu tezgaha gelmeyeceğiz dedi. Çünkü tekrar özetleyecek olursak Türkiye garantörlük hakkından vazgeçmiyor. Evet. Asker bulundurmaktan vazgeçmiyor ve asla o toprak konusunda da harita konusunda, hı-hı, da o kendisine dayatılan şartları kabul etmiyor. Ancak dönüşümlü başkanlık sistemine dayalı iki toplumun da yönetimde adil ve hakça söz sahibi olduğu bir anlaşmaya açık olduğunu, aksi takdirde bir azınlık statüsüne razı olmayacağını belirtiyor.
Evet, hemen ekleyelim. 18 Ocak'ta tartışmalı konuların uzman heyetler tarafından ele alınması bekleniyor. Hemen akabinde de üst düzey konferans düzenlenmesi kararlaştırılmış. Bunu da ekleyelim. Bakalım ondan ne çıkar?
Ya bunlar hep kelime oyunlarıyla,
evet,
acaba bir şey koparabilir miyiz? Atraksiyonlarıdır. Tarih boyunca hep,
evet,
cephede kazanıp masada kaybetmiş bir millet olarak biz bu konularda biraz şerbetliyiz artık.
Evet. Hocam, DAEŞ'le mücadeleye geçelim. Suriye'de Fırat Kalkanı harekatı devam ediyor. Elbab'ın tamamıyla ele geçirilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun desteklediği ÖSOK kuvvetleri Elbab'da mücadeleye devam ediyor. Bir taraftan da sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Suudi Arabistan'a gitti. Riyad'da 13 ülkenin Genelkurmay Başkanlarının toplandığı bir toplantı, DAEŞ'le mücadele toplantısı yapılıyor. Bu görüşmenin zamanlaması, amacı nedir? Bunu sizden dinleyelim ve bütün ülkelerinde, oraya katılan bütün ülkelerinde Fırat Kalkanı Harekatı'na destek verdiğini de ekleyelim.
Şimdi zamanlaması şöyle: 20 Ocak'ta Amerika'da bir başkanlık değişimi söz konusu.
Evet.
Ve bu Amerikan politikalarının hangi yöne evrileceği konusunda önemli bir mihenk taşını oluşturuyor. İkinci bir konu, siz sınır ötesi bir harekat yapıyorsunuz.
Evet.
Ve harekat yaptığınız topraklar bir Arap coğrafyası ve siz özellikle tırnak içerisinde söylüyorum, bu o coğrafyadaki Sünni Arap devletlerinin desteğini almak zorundasınız.
Hı hı.
Bu nedenle de Türkiye'nin bu markaj, yakın markaj diplomasisi diyelim ve oradan da zaten tam destek çıktı. Çünkü siz cephede ne kadar kahramanca mücadele etseniz de bir meşruiyet, uluslararası alanda bir meşruiyet kazanmanız ve işgalci konuma düşmemeniz için bu önemlidir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri bunu çok yani ustalıkla yapar. 90'lı yılların başında Kuveyt'e Saddam'ın gitmesi konusunda bir taraftan kışkırttı. Arkasından da Kuveyt'ten Saddam'ı çıkarmak için bütün dünyayı koalisyon adı altında oraya topladı. Attığı bombaların parasını da Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinden tahsil etti. Hı hı. Yani görüyorsunuz hem savaşı çıkarıyor, hem bombardıman yapıyor, hem de faturasını birilerine çıkarıyor. Yani Türkiye hem bu askeri operasyonun bir faturası vardır. Bu Körfez ülkeleriyle bunu paylaşma konusunda benim tahminim, hı hı, bir şeydir. Hem bir destek alma açısından önemlidir. Bir de Körfez ülkeleri de artık yavaş yavaş Amerika'nın çok da güvenilir bir partner, bir müttefik olmadığını, bir İran'la olan yakınlaşmasından büyük huzursuzluk duyduğunu, hı hı, görmekteyiz. Ve Türkiye'nin de yükselen bir siyasi, ekonomik ve askeri güç olması sebebiyle Türkiye'nin yanında yer almak, İran'a karşı da, İran'da tehdit ediyor bu ülkeleri. Dolayısıyla da karşılıklı her iki ülkenin ortak menfaatlerini gerektiren bir konudur. Yani Türkiye şu konjonktürde Mısır'la bir yol kazası oldu, darbe oldu. Evet. Mısır dışındaki bütün bu Arap coğrafyasındaki ülkelerle diyaloğunu biraz daha sıkı tutması gerekiyor. Ve Kral Abdullah'ın ölümünden sonra bu Kral Selman döneminde de zaten bu ilişkiler oldukça belli bir, hı-hı, ivme kazandı. Zaten bu terör hadiselerinde bakıyorsunuz, geçen hafta da söyledik, 700 kişinin eğlendiği o Reyna saldırısındaki saldırıda nedense Ürdün'ün en zengin iş adamı, Lübnan'ın en zengin iş, hı-hı, adamı ve Suudi ailesi, Suudilerden insanlar hayatını kaybediyor. Ama orada çok sayıda böyle Batı ülkelerinden olan veya uçuk kaçık, çizgi dışı insanlar vardır ama onlara hiçbir şey olmuyor. Evet. Yani bu terör saldırısını bile biraz daha stratejik ve Türkiye'ye giren sıcak para, döviz operasyonları, doların yükselişiyle de alakası olduğunu, yani hiçbir şeyin kendiliğinden olmadığını, her şeyin planlı, programlı ve Türkiye'ye diz çöktürmeye yönelik olduğunu, hı, bilmekte fayda, yani, var.
Basit bir terör saldırısı değildi aslında diyorsunuz. Peki hocam, o zaman Suriye'deki ateşkesle devam edelim. 23 Ocak'ta Astana'da bir barış görüşmesi yapılacak. Ona geçmeden önce tabii şu anda bir hali hazırda ateşkes devam ediyor ama bir taraftan da rejim muhaliflerin olduğu bölgeleri bombalamaya devam ediyor. Yine can kayıpları devam ediyor. Bu arada burada Rusya rejime, Esed rejimine söz geçiremiyor mu? Neden hala bombardıman devam ediyor ateşkese rağmen?
Şimdi büyük resme baktığınızda Rusya, İran, Suriye rejimi aynı kampta gibi gözüküyor. Ama biraz daha projektörleri yakın olarak tuttuğunuzda İran'ın da Rusya'nın da rejimin de belli noktalarda çıkarlarının ayrıştığını görüyoruz. Evet. Bunu geçen programlarımızda da ifade ettik. Rusya aslında almak istediğini aldı. Üstlerini kurdu ve şu andan itibaren sulh ve sükunun olmasını, ateşkesin olmasını, en son Halep'in de düşmesiyle birlikte Rusya bu saatten sonra bir kurşun dahi atılmasını istemiyor.
Evet.
Suriye'de. Ama rejim ise işte bu Trump'ın iş başına gelesiye kadar olan dönemde işte meydanı da hazır boş bulmuşken mümkün olduğu kadar alanını biraz daha genişletmeye çalışıyor. Aynı şeye bakın PYD'nin yaptığını da görüyoruz. Yani şu anda masa kurulup da herkes kozlarını açmadan önce herkes el altından biraz daha etki alanını genişletmeye çalışıyor. Ve Esed'in bu dönemde yaptığı da birazcık işte şark kurnazlığı gibi bir şey. Evet. Ama İran belki bu konuda Esed yanlısı olabilir ama Rusya kesinlikle bunu desteklemediğini söyleyebiliriz.
Hı hı. Peki Astana görüşmeleri yapılacak dedik. Bu arada bir sürpriz gerçekleşti. Rusya Trump'a, Amerika'ya dolayısıyla Astana'da sen de yer al diye mesaj gönderdi, hı hı, ama bu Trump'a yönelik bir mesaj. Obama'nın bundan haberi yok. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Amerika'nın masada olması ne demek? Ya da Trump'lı bir Amerika'yla masada neler gerçekleşir? Buyurun.
Şimdi hani eskilerin bir sözü var, eğri oturup doğru konuşalım, evet, diye. Şimdi Türkiye oyun kuracak kadar büyük bir ülke değil. Yani Türkiye'ye rağmen iş yapılmaz. Türkiye oyun bozucu bir gücü ve rolü vardır demiştik. Ancak bu bölgede oyun kuranların başında Amerika gelmektedir. Yani bütün bu senaryoların perde gerisinde Amerika var. Yani siz şimdi Amerika'yı yok sayarak masa kurduğunuzda, Amerika'yı yok sayarak barış yapmaya kalktığınızda bir noktada tıkandığınızı görürsünüz. Bu nedenle siz Amerika'ya rağmen değil, Amerika ile birlikte belli bir ortak paydada buluşarak bir çözüm sürecine doğru yol almak gerekiyor. Ancak bunu Obama ile yapamayacağını gördüler. Evet. Çünkü Obama küreselci ekibin bir figürüydü. Dolayısıyla da küreselciler Orta Doğu'nun mümkün olduğu kadar karışması, kaosa sürüklenmesi ve küçük devletçiklere bölünmesini istiyor. Amerika'da yeni gelen Trump ve ekibi ise yani bu küreselcilerin aksine ulusalcı, yani herkes kendi işine baksın. Yani Amerika'nın önce dünya jandarmalığı yapmak yerine kendi ülkesindeki altyapıya önem vermesi, Amerikan devletinin ve halkının refahını öne alması görüşünde. Bu nedenle de belki Trump söylediklerinin arkasında durur ve bir kısmını gerçekleştirir ümidiyle davetiye Trump'a gidiyor ve Obama şu anda yok hükmünde kabul ediliyor ve dolayısıyla da Astana'ya Trump ve onun, çünkü 20 Ocak'ta iş başına geliyor. 23 Ocak'ta da bu
zirve gerçekleşecek
ama bu bir süreçtir. Yani ilk toplantıda bir barışa ulaşılacak diye de bir kural söz konusu değil. Ancak bugüne kadar Amerika masada baş aktör olarak hep kendinin kara gücü olarak gördüğü PYD'nin var olmasını istiyordu. Bundan sonraki süreçte de bakalım Trump'ın bu PYD'ye, PKK'ya ve oradaki işte Obama döneminin beslemesi olan terör gruplarına olan tavrı ne olacak, onu da bekleyip göreceğiz.
Tabii PYD'den bahsettiniz. Türkiye PYD'nin masada olmasına kesinlikle karşı. Ama Amerika'dan da hala eski yönetimden diyebiliriz belki. Hala PYD'nin de masada olmasına gerektiğine yönelik açıklamalar geliyor. İşte Trump'ın tutumundan bahsettiniz ama bir sürpriz olur mu ya da bize yönelik olumsuz bir durum olur mu?
Trump seçim döneminde biz dedi devletleri muhatap alacağız. Yani gayrimeşru organizasyonları muhatap almayacağız gibi bir takım beyanatları var. Ancak Türkiye'de de gördüğümüz gibi bazen seçim meydanlarında söylenenlerle iktidara gelince ki icraatlar farklı olabilir. Şu an bekleyip görecek, bütün dünya bunu bekliyor. Ancak Amerika'nın bugüne kadarki uygulaması maalesef NATO'da 50-60 yılı aşkın bir süredir müttefiki olan Türkiye ile iş tutmak yerine oradaki bir takım terör gruplarıyla iş götürmeyi, kara gücü olarak kullanmayı düşündü. Türkiye de şunu söylüyor, yani madem siz PYD'yi masaya davet ediyorsunuz ama Nusra ile IŞİD'i de çağırın masaya diyor. Yani terör örgütleri masaya oturabiliyorsa bunlar da bir farkı yok sonuçta. Siz kendinizi otorite yerine koyup adam öldürüyorsanız teröristsinizdir. Yani ceza verme yetkisine meşru devletler sahiptir. Burada da PYD'nin, IŞİD'in, DAEŞ'in, El Nusra'nın ve diğer bir mum örgütlerin, yani bu ÖSO da dahil olmak üzere bunun içerisinde henüz tanınmış siyasi bir devlet yapısı olmadığına göre adamı da öldüremezler. O zaman öldürürseniz terörist olursunuz.
Bakalım görelim, 23 Ocak'ta Astana barış görüşmeleri başlayacak Suriye için inşallah.
Önümüzdeki hafta bu konuları biraz daha detaylı konuşuruz inşallah.
Hocam ara vermemiz gerekiyor. Aranın akabinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Medeniyet coğrafyamızda yaşananlara değerli dinleyenler, kısa bir ara, bizden ayrılmayın, sonrasında tekrar birlikte olacağız. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programı devam ediyor. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz ve dünyada yaşanan gelişmeleri kendisinden dinlemeye devam ediyoruz. Hocam az önce Astana görüşmelerinden bahsederken Amerika'da yaşanacak görev değişimine değinmiştik ve şimdi 20 Ocak'ta seçilmiş başkan Trump görevi Obama'dan devralacak. Obama'nın bir 8 yılı var geçmişte. Neler yaptı, neleri yapamadı, neler söyledi de hayata geçiremedi. Bunları konuşalım müsaadenizle. 8 yıl Obama artısıyla eksisiyle nelere imza attı?
Evet. Şimdi 8 yıl geriye gittiğimizde 2009 yılının işte Ocak ayında Obama iş başına geldiğinde şunu görüyorduk. Amerika işte Irak'ta ve Afganistan'da büyük sivil ölümlerine ve katliamlarına sebep olmuş. Bütün İslam coğrafyasında 90'lı yıllarda özgürlükler ülkesi olarak ideal bir ülke konumunda olan Amerika 2008-2009'a geldiğinde adeta yani eli kanlı bir ülke imajı sergilemeye evet. başlamıştı. İşte tam da bu sırada adı Hüseyin olan evet. rengi siyahi, Afrika, Kenya kökenli, hala evet. ailesinden bir kısmının Müslüman olduğu, fakat bir de Barak olarak da Hristiyanlığa da refere eden bir figür olarak gündeme geldi ve Amerika'daki zenciler, İslam dünyasındaki bir takım insanlar hatta helva dağıttılar, işte dualar okudular, işte evet. Amerika'nın başına böyle bizden birisi geldi gibisinden. Ancak Obama o beklentilerin aksine az önce de ifade ettiğimiz gibi küreselci ekibin adeta söylemlerini yerine getiren bir unsur olarak 8 yılını tamamladı ve bu süre içerisinde kimler kazançlı çıktı diyorsunuz. Mesela İsrail her zaman olduğu gibi bölgedeki konumunu daha da güçlendirdi. Filistinliler evet. önceki döneme göre biraz daha alanını kaybetti ve kan, gözyaşı, zulüme maruz kaldı. Ve önceden Obama öncesinde Afganistan ve Irak işgal altındaydı. Ama Obama ile birlikte buna Suriye, Libya evet. ve İslam coğrafyasının birçok ülkesinde Yemen'de devletsizlik, iç karışıklık evet. ve IŞİD gibi bir heyyula ortaya çıkarıldı. Bunlar hepsi Obama döneminde ve üstüne üstlük bir de Obama Nobel ödülü aldı. Bunların üstüne evet. hani tuz biber eker tüy dikercesine. Bu dönemi tarihi kayıtlara baktığımızda aslında başkan olmadan da Amerika'nın idare edilebileceği şeklinde de ifade edebiliriz. Yani çok evet. da fazla bir şey yapmadığını ifade edebiliriz Obama'nın bu dönemde.
Evet. Tabii darbeleri de ekleyebiliriz Amerika'nın eksi hanesine. Mısır'da yaşanan darbe ve Amerika'nın darbeye darbe diyememesi de herhalde hiç unutulmayacaktır hocam. Tabii 15 Temmuz'u da eklemek gerekir. 15 Temmuz'da Amerika'nın takındığı tavır, bekle gör politikası evet. herhalde bunlar da unutulmayacaktır. Obama namına yazılan eksiler hanesinde.
Evet. İşte geçmişten ders almak icap ediyor. Amerika her dönem mevcut ana iskelet yapısını korumak kaydıyla başkanlar değişiyor. Yani ben Amerikan sistemiyle Cumhuriyet dönemindeki Türkiye hükümetlerini şuna benzetiyorum. Evet. Şimdi Amerika'da 1775 yılında bir ana iskelet oluşturulmuş. İşte kolonları, kirişleriyle bir bina kurulmuş. Evet. Gelen başkanlar işte bu binanın sıvasını, boyasını, iç dizaynını bir takım değişiklik yapabiliyor. Ama iskelet duruyor. Türkiye'de evet. ise yani son 100 yıl içerisinde gelip giden iktidarlar binayı kökten yıkıp yeniden inşa etmeyi düşünmüşler ve her gelen bir öncekinin yaptığını dümdüz ederek yeniden bir şeyler yapmaya çalışmış ve yenisini yapmaya da ömrü vefa etmediği için de bir şey olmamış. Yani Amerika'da kurulmuş çok güçlü bir müesses nizam vardır. Yani başkanlar etkilidir ama yani sistemi tamamen değiştirecek, dizayn edecek güce de sahip değillerdir. Çünkü Amerika'nın oyunuyla yani Trump'ın iş başına gelmesi gerekiyordu ki getirdiler. Yani Obama gelmesi gerekiyordu ki getirdiler. Çünkü halk orada çok pasifize edilmiş durumda. Seçime katılım %50'nin altında. Seçimler salı günü yapılır. Hı hı. Ve halkın da gündeminde çok da fazla kimin seçildiği yoktur. Yani onlar kendi hayat mücadelesi derdindedir. Alır 20 yıllık mortgage kredisini, ev taksidi, araba taksidi, nereye tatile gideceğini, ne kadar para kazanacağını, evet, nerede eğleneceğini onu düşünür. Yani Obama, Trump çok da fazla Amerikalı'nın günlük hayatında etkili değildir. Yani Türkiye kadar politize olmuş bir Amerikan toplumu yoktur. Evet. Yani onlar kendi dünyalarında yaşarlar. Amerikalılar ve diğerleridir. Yani dünyanın geri kalanında sanki Amerika'dan esinleniyormuş ve Amerika bütün dünyaya medeniyet, evet, ve teknoloji, bilgi yayıyormuş gibi intiba vardır o insanlarda.
Evet. Tabii Trump için de koltuğa oturacak olan başkan Trump için de aceleci olmamak gerekir. Evet, erken, evet, konuşmamak gerekir.
Yani iki şeye
görmek
dikkat edeceğiz. Evet. Birincisi seçimde verdiği vaatleri yerine getirme şansı mümkündür ama zordur. İkincisi, hı hı, de mevcut şu andaki Obama iktidarı gider ayak Trump'ın ayağının altına karpuz kabuğu koymakla meşgul. Yani, evet, işte Trump Putin'le ve Rusya ile arasını iyileştirmek, hı hı, istiyor ama mümkün olduğu kadar problem yumağı arttırılıyor. Evet. Bir taraftan, diğer taraftan işte Orta Doğu'da görüyoruz. İşler iyice içinden çıkılmaz hale getiriliyor. Yani Amerika ve yeni başkan istese de istemese de bir sorunlar yumağının içerisinde kendisini bulacaktır 20 Ocak'tan sonra.
Evet, Obama'nın dünyaya bırakıp gittiği o kara tablonun içerisinde bir de mülteciler dramı vardı hocam. Evet. Herhalde en fazla mültecinin ortaya çıktığı dönem bu dönem olmuştur. Yine bir mülteci dramı yaşandı Libya açıklarında, Libya'nın 50 kilometre kadar açıklarında ve mültecileri taşıyan tekne battı. 100 civarında maalesef ölü var. Nereye kadar böyle devam eder bu göçler, bu insanlık dramları, ne olur ne dersiniz?
Şimdi insanlar sadece Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da iç savaştan dolayı mülteci konumuna düşmüş değiller. Yani Afrika'nın iç kesimlerinde, hatta Güney Asya'da Bangladeş'ten tutun da günlük 1 dolara çalışmak zorunda kalan, karnını doyurmakta güçlük çeken, tamamen doğal şartlara bağlı olarak ziraat ağırlıklı bir hayat sürdüren ve iklimin birazcık kurak gitmesiyle birlikte de içecek su, çocuklarına yiyecek gıda bulamayan yüz milyonlarca kitlenin olduğu bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Evet. İşte bu insanlar da artık kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte dünyadaki işte daha iyi yaşayan, daha iyi imkanların olduğu bölgeleri görüyorlar. Eskisi gibi değil dünya. Bu nedenle de burada bu şekilde bekleyerek sonumuzu beklemektense, açlıktan ölmektense gidip bir şansımızı deneyelim diyorlar. Yani orada bir ölüm tehlikesinin olduğunu bilmiyor değiller. Bakın, evet, altını çizerek diyorum. O insanlar o geminin batabileceğini, yollarda bir takım ölüm riskinin olduğunu bilerek yola çıkıyorlar. Çünkü geldikleri yerde zaten o risk fazlasıyla var. İşte biz burada büyük resme bakarak bu insanları yerinden, yurdundan eden sistemin ne olduğunu, yani bu küreselciler işte dünyayı bu şekilde çekilmez hale getirmişlerdir. Çünkü serbest piyasa ekonomisi, küreselleşme veyahut da globalizasyon dediğimiz hadise aslında 3 temel ayak üzerinde inşa edilmiştir başlangıçta. Yani siz 3 ayaklı bir sistem kuruyorsunuz ama onlardan bir tanesini yok ediyorsunuz ve sistem yalpalamaya başlıyor. Neydi bunlar? Sermaye serbest dolaşacaktı ve bugün bakıyorsunuz internet üzerinden dünyanın dört bir yanına para gönderip alabiliyorsunuz. İkincisi mallar serbest dolaşacaktı. Evet. Gerçekten de bugün uluslararası ticaret gemileri ülkeler arasında malları taşıyorlar. Ama bir de emeğin ve hizmetin serbest dolaşması vardı. İşte gelişmiş ülkeler diyor ki hop bakayım dur diyor. Vize uyguluyorum sana, giremezsin diyor. Afrikalıya diyor ki sen Avrupa'ya giremezsin. Niye? Çünkü diyor sen 100 dolara da çalışırsın ama burada benim insanım diyor 3000 dolara çalışıyor, 5000 dolara çalışıyor. Sen gelirsen burada iş gücü piyasasını allak bullak edersin. Seni buraya girmene müsaade etmiyorum diyor. Böyle olunca da sistem çöküyor. Evet. Bu nedenle de yani bu mülteci dramının temelinde bir siz sistem kurmuşsunuz. Küresel bir sistem. Bu küresel sistemde normal şartlarda Mali'den kalkan, Somali'den kalkan, Bangladeş'ten kalkan bir iş gücünün, bir emeğin Paris'te, Berlin'de, Washington'da, Chicago'da gidip çok rahat o serbest piyasa nasıl borsada diyor ki adam ben parayı getiririm diyor. Kim çok para verirse özelleştirmedeki şirketini o alır diyor. Bakıyorsunuz mantıklı ve makul gibi geliyor ama onun 100 milyon dolarıyla sizin 100 milyon dolarınız aynı değil. Yani siz o 100 milyon doları bir araya getirmeniz için çok büyük şirketlerinizin olması lazım ama o çok basit bir tıkla bu parayı bulabiliyor. Bu nedenle de işte kendi argümanlarının önde olduğu şeyi serbest bırakmışlar. Emeği yasaklamışlar ve mülteci evet. dramının temelinde bu yatıyor. Zaten kaosun, kargaşanın, savaşın çıkma sebeplerinden biri de budur. Yani bu küreselcilerin petrolü, enerjiyi kontrol etme hırslarından kaynaklanıyor. Yani bu insanlar kendi biriktirdiklerini yeseler 7 ceddine yetecek kadar birikmiş sermayeleri olmasına rağmen hala dünyanın birçok yerine saldırıyorlar ve insanların elindeki o bir avuç imkanı bir dilim ekmeği de almaya çalışıyor ve bu mülteci ve göç dramı da zaten oradan kaynaklanıyor. Hı hı. İşte Türkiye göç antlaşmasıyla birlikte Ege Denizi'nden özellikle Suriyeli göçmenlerin Avrupa'ya geçmesini engelleme konusunda sahil güvenlik sıkı tedbirler alınca bu defa göçmen aksı Libya ve İtalya üzerinden Avrupa'ya yöneldi. Çünkü Libya ile İtalya arasında Sicilya ve Sirte Körfezi arasında çok az bir mesafe var. Oradan hı hı. geçmeye çalışıyorlar ve dikkat edilirse son 6-7 ayda Akdeniz'deki tekne kazaları ve ölümlerin büyük bir kısmı Libya, İtalya arasında yer alıyor. Eskiden evet. Ege Denizi'nde oluyordu bu hı hı. kazalar ve ölümler. Bir de son günlerde basında çok kısa bir haber olarak geçiyor. Macaristan sınırını kapattı mültecilerin evet. geçişine ve Sırbistan'a kadar giden birçoğu Suriyeli mülteci evet. işte son 15-20 gündür soğuk hava dalgası Türkiye'ye o İstanbul'a kar yağışı gelmeden bir hafta önce Bosna'da, Sırbistan'da, Makedonya'da çok büyük yani son yılların en şiddetli kışı ve karı vardı. İşte bu -10-15 derece soğukta kar altında yaşama mücadelesi veren binlerce, on binlerce mülteci şu anda Sırbistan'da bu metruk fabrikalarda terk edilmiş evet. bir takım barakalarda hayat mücadelesi veriyor ve bundan da haberdar olmamız gerekiyor ve bu insanların büyük bir çoğunluğu da bizim coğrafyamızdan giden işte hı hı. Arap'tır, işte değişik etnik gruplardandır ama Müslümandır hepsi evet. ve petrol denizinin üzerinde yüzen bir coğrafyanın insanlarının şu anda bir battaniyeye sarılmış ve sınırdan geçemeyen insan konumunda olması çok düşündürücüdür. İşte Türkiye'nin ayaklar üzerine kalkmasını önlemeye çalışanların hedefi de budur. Yani Türkiye birazcık güçlenmiş olsaydı bu insanlar o Sırbistan'ın o izbe hı-hı. köşelerinde donma mücadelesi vermeyecekti veyahut da Sirte Körfezi açıklarında Akdeniz'de bu kadar mülteciye oralar mezar olmayacaktı. Yani çünkü dünya herkese yetecek kadar büyük kaynaklara sahiptir. Yeter ki birilerinin o evet. hırsızlığını, soygununu önlememiz gerekiyor.
Evet, dünya herkese yetecek kaynaklara sahip. Ve eminiz ki Avrupa Birliği de o mültecileri rahat içerisinde yaşatacak imkana da sahip. Ama maalesef Avrupa'nın göbeği diyebileceğimiz bir yerde Macaristan sınırında yaşananlarda herhalde Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha dünya kamuoyuna gösteriyordur diyelim birileri görmek istemese de.
Yani şu anda dünyada 7 milyar 400 milyon insan var diyelim. Hı hı. Yani toplam insanlığın tüketebileceğinin %10, %20 fazlası üretim yapılıyor. Yani bütün insanlar karnını doyursa, bütün insanlar giyinse, bütün insanlar barınacak eşyasını bulsa %10-20 de fazla üretim olduğu halde dünyanın bir kısmı bir dilim ekmeğe, bir bardak temiz suya muhtaç ise ve diğer kısmında da nüfusun mesela Amerika'da %40'a yakını obez ise burada bir yanlışlığın, bir çarpıklığın, bir adaletsizliğin olduğunu var olmak için zeki olmaya gerek yok yani.
Evet. Evet hocam, sabah saatlerinde bir haber vardı. Bişkek'te bir Türk kargo uçağı düştü. Yerleşim yerinin üzerine düşüyor ve 38 dolayında kişi hayatını kaybediyor. Bir kargo uçağı dediğimiz gibi. Tabii ondan sonra uluslararası basında yer alan haberler vardı. Bu uçak kazası ile ilgili olarak ısrarla mesela BBC isim verelim. Bu uçağın ki başka bir hava yoluna ait bir kargo uçağı Türk Hava Yolları'na ait olduğunu iddia ediyor. Ve uzun süre ki hala da duruyordur belki de sitesinde Türk Hava Yolları uçağı olduğunu iddia ediyor. Bir operasyon, bir art niyet herhalde aramamak mümkün değil.
Şimdi olaya bir kaza olarak baktığımızda işte diyelim ki Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e yakıt ikmali yapmak üzere inecek olan bir uçak sis ve benzeri bir takım hava muhalefeti nedeniyle bir köyün üzerine düşüyor. Normalde kargo uçakları çok fazla mürettebatı olmaz. 5-6 kişidir ve 900 ton. Yük kapasiteli, yani 40 tane tırı alacak kadar da yük kapasiteli bir uçak bu. Düşüyor. Bir köyün üzerine düştüğü için de epey bir can kaybı var. Ölenlere rahmet diliyoruz. Fakat buradaki enteresanlık şu, Türk Hava Yolları olarak ısrarla belirtilmesi. Çünkü son dönemlerde dünyada Türk markası olarak en önde giden bir numaralı şeyimiz Türk Hava Yolları'dır.
Evet.
Ve şu anda American Airlines yahut da Fransız France Air veyahut da Alman Lufthansa'dan çok daha fazla atak yapıp Dünya Hava Yolu Ligi'nde önemli bir pazar payına ulaştı. Yani Afrika'dan Asya'nın en uç noktalarına kadar en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketlerinden biri. İşte Türk Hava Yolları imajına bir onun karizmasına bir çentik atma. Yani BBC ve İngilizler bu işleri çok iyi kotarlar.
Evet.
Yani sizi bir hafta boyunca, üç gün boyunca Türk Hava Yolları diye bütün dünyanın kafasına bunu kazır. Arkasından da ya pardon yanlışlık olmuş, bu Türk Hava Yolları değilmiş de işte Feşmekan Hava Yolları'ymış der. Ve arkasından da der ya biz zaten gerçekten o yanlışlığı düzelttik der sorarsanız.
Evet.
Fakat bu teamüden bilerek isteyerek yapılan bir şeydir. İşte Halkbank operasyonu da o şekilde olmuştur 17-25 Aralık sürecinde. Şu anda Tayyip Erdoğan üzerinden yapılan algı operasyonu da aynı şeyi ifade ediyor. Yani kendilerine rakip olarak mevcut kurmuş olduğu küresel soygun düzenine çark sokan bir gücü ekarte etmek için bu medya bu işleri inceden inceye yaparlar ve bu kazadan da benim için en önemli sonucu, yani normalde dünyanın her zaman olabilecek bir hava yolu kazasının bu şekilde olması da bunu gösteriyor bize.
Evet, bu arada son bir konu başlığımız hocam. Paris'te Orta Doğu Barış Konferansı toplantısı vardı. Paris'teki Orta Doğu Barış Konferansı'nda da Filistin ve İsrail arasında yürütülecek müzakereler için ortak bir bildiri yayımlanmış ve Filistin sorununun kalıcı ve kapsayıcı bir çözüme kavuşturulması konusunda görüş birliğine varılmış ve İsrail'in işgalinin de son bulması gerektiği ifade edilmiş. Bu konu başlığını da değerlendirip programımızı noktalayalım.
Şimdi gerek Filistin sorununa gerekse Orta Doğu'daki, gerek Suriye gerek Irak'taki bu DAEŞ'in temizlenmesi ve Orta Doğu'ya bir kalıcı barışın gelmesi konusunda Türkiye'den sonra Avrupa Birliği içerisinde en böyle objektif davranan ülke Fransa'dır. Fransa Türkiye'nin tezlerine yakın bir takım fikirler ileri sürdüğü için Fransa'da Charlie Hebdo başta olmak üzere bir sürü patlamalar olmuştur ve şu anda hala Fransa'da sıkı yönetim hakimdir. Ve şu anda Filistin sorununa da hakkaniyet ölçüsünde bir çözüm getirilmesi, iki devletli, iki toplumlu bir yapının oluşması sayesinde ancak Orta Doğu'ya barış gelebileceğini dile getiren yegane Avrupa Birliği ülkesi de yine Fransa'dır. Yani bir Amerika'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya, diğer batılı ülkelere göre Fransa biraz daha bu Orta Doğu halklarına yakın beyanatlarda bulunuyor. Bunun da kendi içerisinde anlaşılabilir bir sebebi vardır. Çünkü Fransa ekonomik olarak durağanlaştı ve hatta birçok rakiplerine göre düşüşe geçti. Orta Doğu ile olan ilişkilerine ve o pazarı kaybetmeme adına bu beyanatları veriyor ve geleneksel olarak Batı çizgisine göre biraz daha ehven bir noktada durduğunu söyleyebiliriz Fransa'nın bu yönüyle. İşte bu Filistin barışıyla ilgili de bir farklı bir duruş sergilediğini söyleyebiliriz.
Çıkan sonucu da buna bağlayabiliriz. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Medeniyet coğrafyamız programında geçen hafta yaşanan önemli başlıkları sizinle değerlendirdik.
Bir nokta daha var vaktimiz varsa.
Bir iki dakika.
Karabağ'da yine bir çatışma haberi gelmişti önceki gün. O bölgede işte bu Hocalı katliamının yıl dönümü yaklaşıyor. Bir Karabağ bizim kanayan bir yaramız. Hala Azerbaycan topraklarının %20'si Ermeni işgali altında. Halbuki Ermeniler 1989'dan bu yana nüfusu azalan, ekonomisi geriye giden, nüfusunun 1 milyonu Rusya'da çalışmaya giden, yani 3 milyon Ermeni Ermenistan'da, 1 milyonu yurt dışında işçi olarak çalışıyor. Yani ekonomik olarak çok dipte olan bir Ermenistan'ın Azerbaycan gibi bir ülkenin topraklarının %20'sini nasıl işgal edebildiği, nasıl hala Azerbaycan'a kafa tutabildiği sorusunun perde gerisinde de Rusya rolünü göz ardı etmemek ve ileriki haftalarda, aylarda da Ermenistan-Azerbaycan gerginliğinde Rusya'nın nasıl bir tavır takınacağını da dikkate alarak önümüzdeki günlerin de sıcak gelişmelere gebe olduğunu söyleyebiliriz. Karabağ
meselesi
konusunda.
Evet. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz
hayırlı
size.
Akşamlar,
çok sağ olasınız. Değerli dinleyenler, haftaya yeni bir Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar buluşabilmeyi ümit ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.